Ayrım 41.
Karl annesiyle görüşmek için Köln'den Trier'e geçti. Kendisini yine kızıl gelincikler ve eflatun süpürge otlarıyla bezenmiş Mosel kıyısında buldu. Markus Dağı'nın zirvelerine tırmandı, Simeon Strasse'de dolaştı. Memleket rüzgarı Karl'ın gür yumuşak saçlarında gezindi. Ama bu saçlar bir zamanlar olduğundan farklı olarak artık siyah değil, bembeyazdı. Üzerine kır saçlı, esmer insanlara özgü gölgeler düşmüştü. Trier, kuşandığı bahar giysisiyle muhteşemdi. Henriette Marx'ın evinin küçük, kapalı bahçesinde defne ağaçları yetişiyordu. Karl, eski dostları görmüşçesine sevindi ağaçları yerinde bulunca. Çocukluğundan beri defne ağaçlarının parlak, koyu yeşil, taze yapraklarına bakmayı, onların eşsiz, belirgin kokusunu içine çekmeyi seviyordu. Karl ağacın güzelliğine hayran kalarak dikkatle bir dal kopardı. Apollon'un mis kokulu defnesine şairler, yazarlar ne övgülerde bulunmuşlardı. Defne saygınlığın simgesi olmuştu. Roma generalleri defne dallarından taçlar takıyorlardı ve zaferin sembolü olarak onları yükseğe kaldırıyorlardı. Bir inanca göre defne yıldırımlardan korur ve hastalıklara karşı doğal bir kalkan oluştururdu. Karl'ın en çok sevdiği ağaç defneydi. Evin penceresinden yaşlı, güçsüz bir ses geldi. Henriette Marx oğlunu yanına çağırıyordu. Karl merdivenden taraçaya çıktı ve koridorda yürüdü. Elindeki defne yaprağının keskin, güzel kokusunu zevkle içine çekti. Annesinin odası havasız ve loştu. Henriette Marx artık 74 yaşındaydı. Üşütmek korkusuyla odanın havalandırılmasına izin vermiyordu ve hastalıkların nedeninin temiz hava olduğunu düşünüyordu. Yine aynı nedenlerden dolayı yaşlı kadın sıcak elbisesinin üzerine omuzlarını yumuşak bir şalla örtüyor, başını kocaman, omuzluklu bir başlık ile kapatıyor, ayaklarına da miflonlu ayakkabılar giyiyordu. Gözleri rahatsız olduğundan loşluğa gereksinim duyuyordu ve pencereleri koyu yeşil yün perdelerle kapatıyordu. ''Yavrum benim'' dedi Henriette Marx, sevgi dolu boğuk bir sesle. ''Seni bir kez daha görebilecek kadar yaşadığım için öyle mutluyum ki.'' Sophie akşam yemeği için alabalık hazırlayacağına söz verdi. ''Sen balığı çok seversin. Elden ayaktan düştüğümden beri evde kimse limonlu kurabiyeleri gerektiği gibi yapamıyor. Hep acımtırak oluyor. Küçükken ne çok severdin limonlu kurabiyeleri.'' Karl içinde annesine karşı heyecan verici o sevgi selini hissetti ve onun şişmiş elini tuttu. Ama bu el artık eskisi gibi tarçın ve Hindistan cevizi kokmuyordu. Eklem yerleri şişmiş parmakları kocaman sarı mumları anımsatıyordu. ''Romatizmanın beni ne hale getirdiğini görüyorsun'' dedi sessizce Henriette. ''Defne yağı ağrılarımı azaltıyor ama yaşlılıkta hiçbir hastalık tam iyileşmiyor.'' Ve yaşlı kadın uzun uzun güçsüzlüğünü anlatmaya başladı. Kabullenmiş bir halde konuşuyordu, yakınmıyordu. Artık ne kavgacılığından ne de ateşliliğinden eser kalmıştı. Eskiden ayırt edici özelliği olan cimrilik bile azalmıştı. ''Sana ait bir takım senetler vardı. Onları hiç zaman kaybetmeden yırtmaya karar verdim. Onlara bu dünyada artık gereksinim yok. Sen de herhalde geçimini sağlamakta zorlanıyorsundur. Bir zamanlar senin zengin olduğunu görmeyi düşlerdim. Ama sen hep kendi isteğin doğrultusunda davrandın. Aklınca yaşamayı yeğledin. Belki de sen haklıydın. Hem yeryüzünde neyin daha doğru olduğunu kim bilebilir ki? Devrimlerden ve savaşlardan sonra birçok zengin ve ünlü kişi yoksul kaldı. Ama doğrusunu söylemek gerekirse, dünyada olup bitenlere artık hiç anlamıyorum. Ne mutlu ki benim yurdumda, Hollanda'da insanlar sessiz ve rahat yaşıyorlar. Ve benim kuruşlarımda Leon Philips'te bozulmadan bütün bütün kalıyor. Almanya'da yoksul kalabilirdim. Ama Tanrı'ya şükür kızlarım artık evli ve biz de dilenmek zorunda kalmadan hayatımızı sürdürdük. Aslında her şey Tanrı'nın elinde. Karl kız kardeşlerinden annesinin koyu dindarlığını ve sıklıkla Protestan kilisesine gittiğini öğrenmişti. Ancak bu kadını yaşamının son deminde değiştiren inanç değil yaşlılıktı. Geçmişte değişmez ve değerli olarak gördüğü her şeyin fani olduğunun bilincine varmıştı. Karl susuyordu ve kendisine sevgiyle bakan yaşlı, hasta kadını görebilmek için arada bir gözlerini kaldırıyordu. ''Ah sevgili Karl, sen ne kadar farklı bir çocuktun. Rahmetli babanla senin belleğine ve zekana hep şaşıp kalırdık. ya o anlattığın masallar, yaramazlıkların bile zararsızdı. Henriet anılara dalarak hüzünlendi. Bu kadın Karl'ın çocukluğunu simgeliyordu. Oyunları, yaramazlıkları bir tek bu kadının belleğinde saklı kalmıştı. Karl, kendisini dünyaya getiren, büyütüp yetiştiren annesiyle arasında sarsılmaz bir bağın varlığını birden, eskiden olduğundan çok daha belirgin bir şekilde duyumsadı. Uzun yıllar boyu ona duyduğu öfke ve kızgınlık aniden yok oldu. Yaşlılık Henriette'i yıkmıştı. Karl onun kırışıklarla dolu yüzüne, deforme olmuş bedenine bakarken büyük bir acı duyuyor, engellenemez bir hüzün sarıyordu içini. Demek insan baba evinin yıkıntısı ya da küllenmiş baba ocağı karşısında böylesine bir üzüntüye kapılabiliyordu ancak. Anne uzun süre önce ölen Henry Marx'tan söz etti ve Karl'ın yüreğini daha da acı bir sessizlik yumruk gibi sıktı. Yemek saati geldiğinde yemek odasına götürmek üzere annesinin koluna girdi. Yaşlı kadın aniden durdu ve ellerini çırptı. ''Ne kadar uzamışsın. Başım ancak omuzlarına ulaşabiliyor. Oysa eskiden seninle aynı boydaydık. Ama bu nasıl olur?'' Yıllar Henriette'i adeta küçültmüştü. Karl'ın gelişi onuruna ilk gün masanın etrafında çok sayıda akraba toplanmıştı. Karl yeğenlerini gördü, birçoğu artık neredeyse yetişkindi. ''İşte geçip giden yıllar'' diye düşünüyordu Marx, gürültülü gençlere ve yaşlılığın sınırlarına yaklaşan yaşıtlarına bakarken. Ablası Sophie artık sarkmış gerdanı ikinci bir çene oluşturmuş, rengi solmuş, yorgun gözlü, yuvarlak, şişman yüzlü bir kadındı. Aslında buradaki herkes gibi ablasının da düşünceleri gündelik, kişisel sorunlar etrafında dönüp duruyordu. Trier'de sadece iki gün kalan Karl yola çıkmaya hazırlandı. ''Sevgili oğlum, bu senin son görüşüm olacak, hissediyorum.'' dedi annesi ve gözyaşlarına boğuldu. Karl annesinden ayrılmanın korkusunu yüreğinin ta derinliklerinde duydu. Yaşlı kadına sıkıca sarıldı. Karl için annesiyle birlikte sadece gençlik yılları değil, aynı zamanda bu yılların anısı da yok oldu ve yüreğinin bir parçası öldü. Karl seyahatteyken korkunç bir hastalığı yendikten sonra adeta yeniden dünyaya gelmiş gibi olan Jane'i bahar sevincini yaşıyordu. Her çiçek bir sihirdi sanki. Yaşama algılama duyularının güçlenmesi ona mutluluk veriyordu. Etrafındaki her şey olağanüstü ilginçti, harikaydı. Renklerini hızla değiştiren gökyüzü, bulutların uçuşu, kuşların cıvıltısı, muhteşem bitkiler. Bu arada 10 yıldan fazla bir süre önce Frankfurt'ta arkadaşlık kurduğu Weidemeyer'in karısı Louise'den Amerika'dan sıcak bir mektup aldı. Jenny yaşadıklarını en küçük ayrıntılarına dek paylaştığı bir yanıt yazmaya girişti. Evet, kaderin aynı acıları ve sevinçleri, aynı aydınlık ve karanlık günleri tattırdığı bu eski parti yoldaşları ve arkadaşları aralarına zaman ve okyanus girse bile nasıl olur da birbirlerine yabancı düşerler? Ve işte size, sınamalarımızı, acılarımızı yüreklilikle paylaşan sadık insanlara uzaklardan elimi uzatıyorum. Evet sevgili Bayan Weidemeyer, ikimizin de ruhu yeterince karardı, sıkıldı ve ben son zamanlarda yaşadıklarınızı çok iyi anlayabiliyorum. Mücadelenizi, sorunlarınızı ve yokluklarınızı görür gibi oluyorum. Çünkü ben de sıklıkla bunları yaşadım. Ama ızdırap bizi güçlü kılıyor, sevgi ise dayanağımız oluyor. İzin verin size bugün çok sayıda karamsar yönüyle birlikte bazı sevinçli, güneşli anları olan yaşamımızın yeni dönemini anlatayım. Gözünüzde kendini beğenmiş, zayıf bir anne gibi görünme riskini üstlenerek sevgili kızlarımızın ortamlarını size övmek zorundayım. Her ikisi de çok yumuşak yürekli, iyi huylu. Tatlı bir alçak gönüllülük ve genç kız masumiyetine sahipler. Jenny 1 Mayıs'ta 17'sine girecek. Çok hoş, çekici bir genç kız. Koyu renk, parlak, gür saçlarıyla ve aynı şekilde koyu renk, sevgi dolu ve pırıl pırıl gözleriyle, Melez kadınlarınınki gibi esmer ama İngiliz kadınlarına özgü tazeliğe bürünen yüzüyle güzel bile sayılabilir. Elma gibi yuvarlak, çocuk yüzünün sevimli, iyi niyetli ifadesine bakarken pek de güzel olmayan kalkık, küçük burnu unutuyorsun ve muhteşem dudaklar açılıp da güzel dişleri göründüğünde sevinç duyuyorsun. Laura geçen yıl Eylül ayında 15'ine girdi. O bazı bakımlardan tam karşıtı olduğu ablasından daha güzel ve yüz hatları daha düzgün. O da Jenny gibi uzun boylu, düzgün vücutlu ve zarif ama her şeyi ile açık tenli, beyaz ve saydam. Yüzünün üst kısmına güzel demek mümkün. Kestane rengi, gür dalgalı saçları öylesine hoş, içinde her zaman sanki sevinç ateşi yanan yeşil gözleri öyle büyüleyici, kaşları güzel, asil ve düzgün ki. Ama yüzünün alt kısmı pek düzgün değil ve zaten henüz gelişimini tamamlamış değil. İki kız kardeş de gerçekten hoş görünüşleriyle ayırt ediliyorlar ve her ikisi de kendini beğenmişlikten o denli uzaklar ki onları sessiz bir hayranlık içinde seyrediyorum. Ve acaba anneleri için de gençlik yıllarında henüz hafif elbiseler giydiği, eteklerinde rüzgar estiği dönemde aynı şeyler söylenebilir miydi bilmiyorum. İngilizceyi çok iyi konuşuyorlar ve Fransızcaları da iyi. Dante'yi İtalyanca anlayabiliyorlar. Aynı zamanda biraz da İspanyolca okuyabiliyorlar. Ancak Almanca ile işler hiç de iyi gitmiyor. Tüm gücümü sarf ederek zaman zaman onlarla Almanca konuşmama karşın her zaman isteksiz katılıyorlar ve burada ne benim otoritem ne de bana duydukları saygı yardımcı olabiliyor. Jenny'nin resme karşı çok özel bir yatkınlığı var. Laura resme karşı o denli ilgisiz ki ceza olarak ona resim dersi aldırmayı bıraktık. Buna karşılık o da özenle piyano çalmayı öğreniyor ve kız kardeşleriyle birlikte Almanca ve İngilizce düet yapıyorlar. Ne yazık ki kızlar müzik öğrenimine çok geç başladılar, 1,5 yıl önce. Bunun için para bulmak bizim gücümüzü aşıyordu. Bunun yanı sıra piyanomuz yoktu. Gerçi şu ankini de kiraladım ve gerçek bir döküntü. Kızlar sevgi dolu, alçak gönüllü karakterleriyle bize sevinç veriyorlar. Onların küçük kız kardeşleri ise tüm ailenin sanemi ve gözdesi. Evet, resim kadar güzel olan bu çocuktan daha saf, eğlenceli, büyüleyici bir şey düşünemiyorum. Küçük kız özellikle sevimli saçmalamalarıyla ve öyküleriyle ayırt ediliyor. Bunları da değişmez yoldaşları haline gelen Grimm kardeşlere borçlu. Hepimizi bıktırıncaya dek masal okutuyor ve Pamuk Prenses, Limancı'nın yekesinden ya da Ardıç Kuşu Kralı'ndan bir tek hece bile kaçırırsanız başımız belada. Bu masallar sayesinde kız İngilizcenin yanı sıra Almanca da öğrendi ve Almancayı olağanüstü doğru ve düzgün kullanıyor. Kız gerçekten de Karl'ın gözdesi ve kahkahasıyla, cıvıltısıyla onu sorunlarından uzaklaştırıyor. Sadık Lençen ev işlerinde bana eskisi gibi özenli ve çalışkan bir şekilde yardım ediyor. Onu kocanıza sorun. O size Lençen'in benim için nasıl bir hazine olduğunu söyleyecektir. 16 yıl boyunca Lençen, sevinci de acıyı da bizimle paylaştı. Daha sonra Jenny, Vogt'un iftirasına karşı verilen zorlu mücadeleyi ve bu eşitsiz savaşta Marx'ın tam zaferini, onu ölümle burun buruna getiren çiçeğe yakalanışını anlatıyordu. Ama benim bünyem galip çıktı. Sevgi dolu, özenli bakım kendini gösterdi ve işte ben şu anda yine tamamen sağlıklı oturuyorum. Ama şu anda moda olan koyu kırmızı renginde lekelerle dolu yüzüm çok çirkinleşti. Zavallı çocuklar, korkunç özledikleri evlerine ancak Noel'de dönebildiler. İlk görüşme betimlenemeyecek kadar sarsıcıydı. Kızlar beni görünce derinden etkilendiler ve gözyaşlarını güçlükle tutuyorlardı. 5 hafta önce güzel kızlarımın yanında ben tamamen düzgün ve iyi görünüyordum. Saçlarım beyazlamamıştı. Dişlerim ve fiziğim de iyiydi. Öyle ki beni en konu genç buluyorlardı. Ancak şimdi tüm bunların sonu geldi. Kendimi Kafkasya ırkının üyeleri arasında değil, asıl yeri hayvanat bahçesi olan gergedan ile hipopotam arasında bir yaratık olarak görmekteyim. Ama korkmayın, şu anda görünüşüm o kadar korkunç değil ve kurumakta olan yaralar iyileşiyor. Kızlarım, sevgili çocuklarınızı yürekten selamlıyor ve öpüyorlar. Bir Laura, diğer Laura'yı öpüyor ve ben de hepsini öpüyorum. Size benim değerli dostum, yürekten selamlarımı gönderiyorum. Bu zor günlerde yürekli ve metin olmalıyız. Dünya yüreklilere ait. Kocanız için güçlü, sadık bir destekçi olarak kalmaya devam edin. Ruhen ve bedenen güçlü ve canlı, sevgili çocuklarınızdan aşırı saygı beklemeyen dostları olmanız dileğiyle. Bir daha yazdığınızda kendinizden söz edin. Yürekten dostunuz Jenny Marx. Krasovskiler Amerika'ya kuzey ve güney arasındaki büyük savaşın başlamasından kısa bir süre önce gittiler. Deniz yolculuğu 2 haftadan uzun sürdü. 1. sınıf kamerada kalmalarına karşın yolculuk çok çetin geçti. Fırtınanın ve Atlantik Okyanusu'nu küçük bir gemiyle aşmanın doğurduğu güçlüğün yanı sıra Gemi ambarında hayvan gibi yolculuk yapmaya zorlanan göçmenlerin oluşturduğu manzaranın dehşeti de Liza'yı çok sarstı. Mutsuzların en mutsuzu İrlandalılar, Almanlar, Slav asıllı göçmenler, karın doyuracak bir iş veya başka türlü zayıf bir umudun peşinden yeni dünyaya gidiyorlardı. Çoğu ağır hastaydı. Bunun nedeni bir tek fırtınalarla boğuşan geminin çalkalanması değildi, ondan da fazla uzun süre aç kalmalarıydı. Yolculuk sırasında birkaç çocuk ve yaşlı öldü. En sonunda gemi New York'a ulaştı. Bir insanın artık sonsuza dek ana yurdu yerine geçecek olan tanımadığı bir toprağa ayak basması korkunçtur. Kıyıya çıkan Liza, tüm benliğini yıkıcı bir hüznün sardığını hissetti. Her şey ona alabildiğine yabancı görünüyordu. Hiçbir sıcaklık vaat etmiyordu. Birkaç gün sonra Krasovskiler, Josef Weidemeyer ile görüştüler. Ona Wolf'ten mektup getirmişlerdi. Kasım 1851'de Kolombiya değil de yanlış yere Amerika adı verilen karaya ayak bastığımda ben de sizin gibi büyük bir düş kırıklığı yaşadım. Aradan yıllar geçti ama ben bu ülkeyi bir türlü sevemedim. Kötü olduğundan değil, kesinlikle hayır. Bu ülkenin sınırsız zenginlikte kaynakları var. Kıtanın dört bir yanında son derece verimli ovalar, zengin kömür madenleri, petrol kaynakları ve çeşitli maden cevherleri bulunuyor. Dev ölçeklerde pamuk üretiliyor, kesimli hayvan yetiştiriliyor, tahıl ekiliyor. Burada muhteşem kıyıları olan, gemilerin işlemesine elverişli nehirler ve göller var. Sadece Atlantik kıyılarında değil, Pasifik kıyılarında da güvenilir limanlar göreceksiniz. Peki burayı size zehir eden nedir? Şudur. Sanmıyorum ki yeryüzünün herhangi bir köşesinde tüccar mantığının bu denli iğrenç, bu denli açık bir çıplaklıkla görülebileceği bir yer daha olsun. Para kazanmak dışındaki her yaşam amacı aptallık, saçmalık olarak görülür. Bu ifadeyi karşılaştığınız her yüzde, her taşta okuyacaksınız. Bu madalyonun bir yüzü, öteki ise dehşetli yoksulluk, sönen umutlar, yurt özlemi. ''Ya sizin durumunuz nasıl? Bir düzeniniz var mı şu anda?'' diye sordu Sigismund gerçek bir acıma duygusuyla. O da karısı gibi Weidemeyer'e ilk andan itibaren ısınmıştı. Liza Wilhelm Wolf'un kendisine sevgiyle söz ettiği eski topçu subayının cildi pürüzlü, dürüstlüğünü apaçık ortaya koyan büyük ve güçlü yüzünü dostça inceliyordu. ''Birçok şey denedim. Haftalık bir dergi çıkarmaya çalıştım. Bu coşkun bir hevesti diye anlatıyordu Weidemeyer, karşısındaki insanlara güven duyduğunu belli ederek. Düşünebiliyor musunuz? Yine de parasız ciddi bir destekleyenim olmadığı halde Marx'ın 18 Brumaire'ni yayınlayabildim. Muhteşem bir eser. Ardından düzeltmen olarak çalıştım. Noterlik yaptım, üniversitede işçi sorunları konusunda dersler verdim ve vermeye devam ediyorum. Komünist fikirlerim uğruna savaştım ve savaşıyorum. Çünkü ben Vestfalyalıyım. Biz inatçı bir halkız. Ne o, Amerika Birleşik Eyaletleri'nde devrim çağrısı mı yapıyorsunuz diye hafifçe gülümsedi Liza. Devrim, komplolar yoluyla ve herhangi bir reçeteye göre yapılmaz. Devrimin koşulları ve nedeni toplumsal krizlerdir. Bu toplumsal krizlerse ayrı ayrı insanların küçük çabalarından çok sınıf mücadelesi sonucunda doğar dedi Weidemeyer ciddi bir ifadeyle. Marx'ın dostu ya da hakkınızda yazdıkları gibi Marx'ın ajanı hemen tanınıyor. Bu yakıştırmaya yanıt olarak yazdıklarımı size yinelemek istemezdim ama madem ki nitelendirme aklınızda kalmış onu öğrenmenizde yarar var. Ajanlar için sadece mutlak surette uymak zorunda oldukları ve kendilerini karakterize eden birlik söz konusudur. Düşünce uyumu ve kararlılığı, herhangi bir düşünceye karşı çıkmak onlara yabancıdır. Çünkü bunlar kesin, meşru prensiplerden daima yoksun kalmışlardır. Biz ajan değil, Marx'ın sadık dostlarıyız. Amerika'yı oldukça iyi incelemiş bulunan dost canlısı Weidemeyer, Krasovskilere yeni dünyaya yerleşme sürecinde öğütleriyle birçok konuda yardımcı oldu. Zor zamanlardı. Marx, 19. yüzyıla pamuğun yüzyılı demişti. Bu isimlendirme en çok da Amerika'nın 50'li 60'lı yıllarına uyuyordu. Amerikalıların pamuk kralı dediği tabaka sınırsız bir güce sahipti. Bu konuma sahip oldukları kölelerin emeği sayesinde gelmişlerdi. Pazarda büyük rağbet gören pamuk, Güney eyaletlerinde zenci köleler tarafından yetiştiriliyordu. Pazardaki pamuk talebi artışına bağlı olarak pamuk ekimine ayrılan topraklar da artıyordu. pamuk piyasası gittikçe büyüyor, bununla birlikte pamuk çiftlikleri sahiplerinin köle ihtiyacı da artıyordu. Esir alınan Afrikalı zencilerin satıldığı korsan ticareti, Virginia, Missouri, New Orleans ve daha birçok kent pazarında bütün hararetiyle devam ediyordu. New York ve Yeni İngiltere'nin limanlarında köle naklinde kullanılmak üzere dev gemiler inşa ediliyordu. Köle çiftlikleri olan kuzey eyaletler her yıl pamuk tarlalarına en az 40 bin köle getiriyordu. Amerikalıların anlattığına göre Vermontluların atlarıyla yaptığı gezintiyi Virginia sakinleri kölelerle yaparlar. Tom amcanın kulübesinin bu satırlarında anlatılanlara gözleriyle tanıklık etmek Liza'yı dehşete düşürdü. Gördükleri siyah kölelerden ibaret değildi. Bir de beyaz bedbahtlar vardı. Bunlar işçilerdi. Krasovskiler, Amerikalıların gerçek durumunu çok kısa sürede kavradılar. Pamuk üretimi, köle sahiplerinin zenginliklerine zenginlik katıyordu. Pamuğun işlenmesi ve kumaşa dönüştürülmesi ise fabrikatörleri zengin ediyordu. Bu iki kesim, kar elde etme zamanı birlik oluyorlardı ama iş karı paylaşmaya gelince birbirlerine giriyorlardı. Köle sahipleri ucuz yabancı mallar ithal edebilmek ve sahip oldukları köle emeğinin ürünlerinin hiçbir sınırlama olmadan tadını çıkarabilmek için serbest ticaret istiyorlardı. Fabrika sahipleri ise mallarının haksız rekabete maruz kalacağı itirazıyla yüksek gümrük tarifeleri talep ediyorlardı. Fabrikatörlerin hedefi köleleştirilmiş işçilerin ucuz emek gücünden yararlanmak ve köle sahiplerinin sınırsız kazançlarının hiç değilse birazını kapabilmekti. Birleşik Eyaletler Kongresi'nde bu düşman kardeşler arasındaki dalaş durulmak bilmiyordu ve bir savaşın yaklaşmakta olduğunun işaretlerini veriyordu. Kuzey'in burjuvazisi, Güney'in büyük tarım işletmelerinin sahipleriyle savaşırken yüksek sesle köleliği kaldırma gereğini dillendiriyordu. Kısa bir süre önce kurulan Cumhuriyetçi Parti, zenginlerin özgürlüğü hakkındaki ajitasyonları sayesinde kamuoyunda geniş bir destek kazanmıştı. 1860 yılında ateşli bir seçim yarışından sonra Cumhuriyetçiler kongrede çoğunluğu elde ettiler. Adayları Abraham Lincoln başkan seçildi. Bu sırada ekonomik kriz boy gösterdi. Kısa bir süre önce Güney Eyaletleri birlikten bağımsızlıklarını ilan ettiler. Nisan 1861 yılında Kuzey ile Güney arasındaki iç savaş başladı. Joseph Weidemeyer derhal gönüllü olarak cepheye gitti. İkinci Topçu Alayı komutanlığına getirildi ve kendisine yarbay rütbesi verildi. Askeri bilgisi oldukça iyi olan Krasovski de onun ardından subay rütbesiyle cepheye gitti. Liza kızı ile birlikte Missouri'de Weidemeyer ailesinin yanında kaldı. Liza tüm zamanını ve gücünü çarçabuk inşa edilen kulübeleri hastaneye dönüştürme işine veriyordu. Bu güç bir faaliyetti. İlaç, giysi ve doktor yetersizliği vardı. Liza artık uzun yıllardır Rusya'dan bütünüyle uzaklaşmıştı ve yine de uzak bir akrabasından aldığı bir mektuptan Dimitri Pisarev'in Petropavlovsk Kalesi'ne hapsedildiğini öğrenince adeta şok yaşadı. Liza Varvara Dmitrievna'yı ve onun sözlerini anımsadı. Oğlumun yalana sapmamasını, gerçekçi konuşma yeteneği kazanmasını istiyorum. 10 yıl geçmişti. Bu arada Mitya büyüdü ve Liza'nın tahmin ettiği gibi seçkin bir insan oldu. Gazeteciliğe doğal bir yatkınlığı olduğu ortaya çıktı. Mitya gerçeğin ateşli bir savunucusuydu. Mükemmel, özgün bir üslubu vardı ve yaman bir polemikçiydi. Eğer doğuştan müziğe yetenekli değilseniz iyi şarkı söyleyemezsiniz. Ritim duygunuz yoksa dans etmeniz güçtür. Renklerin ince nüanslarını ayırt etme yeteneğiniz yoksa resim yapamazsınız. Yaratma yeteneğinden yoksun iseniz sanata gerçek anlamda hizmet etmeniz olanaksızdır. Özgün bir bakış açısı, algılama yeteneği, düşünme tarzı ve de üsluba sahip değilseniz yazar olamazsınız. Pisarev'deki doğal yetenek ise bir tip ve fikir yaratıcısı doğurdu. Çevresinde bulunanları hayretlere düşürecek kadar çalışkandı ve bilgiye açtı. Bu iki özelliği sayesinde doğal yeteneği gelişti ve güçlendi. Zaman onun yardımcısı oldu. 21 yaşındaki Pisarev'in ilk edebi adımı parlaktı. Rusya'nın yeni insanının düşünceleri üzerinde etki sahibi, Nekrasov ve Çernişevski'nin Çağdaş Dergisi'nden yazma önerisi aldı. Ama o, şaşmaz bir süratle artan başarısıyla Rus sözünde yazmaya devam etti. 1861 baharında Pisarev üniversiteden mezun oldu ve akademik bir kariyer edindi. Genç, yakışıklı, boyu posu yerinde, davranışları yapmacıklıktan uzak, yaratma hevesi ve coşkusuyla olağanüstü ilgi çekiyordu. Gerçek yeteneğe sahip insanlar daima çevreye ışık yayarlar. Dmitri Pisarev de böyle biriydi. Yaratıcılık süreci tam olgunluğuna ulaşmıştı. Derginin hemen her sayısında güncel, edebi ve politik sorunlar hakkında heyecanlı yazılar yazıyordu. Bu kartal yavrusu için hep daha yükseğe uçmaya hazır, yaşam dolu, tepeden tırnağa coşku kesilmiş bir kartal yavrusu, aşılamayacak engel yok gibiydi. Ana yurdu onunla gurur duymalıydı. Ancak cezaevleri ne 1. Nikolay ne de onun ardılı döneminde boş kaldı. 22 yaşındaki Pisarev diri diri gömülür gibi hapsedildi Petropavlovsk Kalesi'ne. Gerekçe illegal bir basım evi için yazdığı bir bildiriydi. Bildiride otokrasiyi yıkma çağrısı yapıyor ve Shadow Ferotti takma adıyla Herzen'e iftirada bulunan Petersburglu bir baronu yalanlıyordu. Su vermek nasıl çeliği sertleştirirse cezaevi de Pisarev'i öyle sağlamlaştırdı. Kısa yaşamı süresince birikimine kattığı, düşünce ve duygu süzgecinden geçirip yaşadığı her şey, tam bir yalnızlık içerisinde kaldığı hücresinde yeniden gözlerinin önünden geçti. Yaratma arzusunda gücünü yeniden buldu. Ünlü bir başkomutanın torunu olan Vali General Suvarov yönetimi sırasında siyasi tutukluların cezaevi koşulları kısmen iyileştirildi ve Pisarev yazma olanağına kavuştu. Dmitri'nin annesi hiç bıkmadan, yorulmadan, ısrarla onun için girişimde bulundu. Ne aşağılamalar, ne yüksek ünvan sahibi kişilerin kabul salonlarında saatlerce bekletilmeler, ne de red yanıtları onun enerjisini azaltabildi. Dmitri tutuklanınca Petersburg'a yerleşti, Petropavlovsk Kalesi'nin tam karşısında bir ev tuttu. Varvara Dmitriyevna için acımasız zaman bir paket tesliminden diğer teslime, görüşmeden görüşmeye müthiş bir acı vererek çok yavaş geçiyordu. Pisareva yağmurun, karın, yakıcı sıcağın farkına bile varmadan her gün hapishane kapısına gidiyor, ellerini kavuşturuyor ve yüzünde yeni örtülmüş bir mezarın karşısındaymışçasına bir ifadeyle hep bekliyordu. Evinin penceresinden de o aynı iç karartıcı gri taş kütleyi görüyordu. Oğlu ile yapacağı her kısa görüşmenin öncesinde anne, acılarını saklayabilmek için gülümsemeyi yeniden öğreniyordu. Bir gün Dmitri annesinin eline bir pusula sıkıştırdı. Bu küçük kağıt parçası, gelincik çiçeği tohumlarını çağrıştıran minicik harflerle doluydu. Hiçbir heyecan belirtisi göstermeyen Pisareva, ayağındaki ayakkabı çıkmışçasına eğildi ve pusulayı hızla içine sakladı. Bu şekilde kaleden birçok mektuplar çıkardı.